Ayrım 9. Sayfa 70. Alt başlık 2. Kapital birikimi kaynağı olarak tüketimde mutlak azalış. Bunalımın göstergeleri. İ1. Tüketim azalışı. İncelenen yöntemlerle devlet gelirini artırmak ve veya yerli üretimi teşvik etmek amacını güden maliye uygulama, yaygın tüketimi olan malların ve hizmetlerin tüketiminde mutlak azalış yarattı. Öyle ki talep elastikliğinin çok düşük olması beklenen tekel mallarının dahi toplam tüketimi 1929-35 arasında azaldı. Oysa 1927 nüfus sayımında 13.7 milyon olan Türkiye nüfusu 1935 sayımında 16.16 milyona çıkmış, %11.8 oranında artmıştı. Diğer bir deyişle toplam tüketim azalışı kişi başına daha büyük bir azalışı gösteriyordu veya bu iki yıl arasında kişi başına tüketimin aynı kalması için toplam tüketimin bu oranda artması gerekiyordu. Aşağıda incelenen tüketim göstergeleri toplam tüketime ilişkin olduğu için bu nokta göz önünde tutulmalıdır. Grafik 2 ve 4'te toplam tüketim ve ekonominin hareketliliğindeki fiziksel miktarlar olarak azalış görülmektedir. Kibrit ve tuz toplam tüketimi 1929'dan 1934-35'e kadar düştü. İç piyasada üretimi olmayan petrol ve kahvenin ithalatı gümrük tarifesi konması arifesinde 1929 arttıktan sonra 1935'e kadar azaldı. 1926'dan itibaren ithal ikamesine konu olan şekerin toplam tüketimi ise iç üretim artı ithalata eşitti. Bunun toplam tüketiminde de 1927-29 ortalamasına göre 1936-38'e kadar artış olmadı. Aynı durum buğdayda da geçerliydi. 1932'deki kötü ürün yılı da buna eklendi. Deniz yollarında taşınan yolcu sayısı ve yük miktarı 1926-28'de ulaştığı zirveden 1934'e kadar azaldıktan sonra artışa geçebildi. Devlet demir yollarında da durum farklı değildi. Tren bölü kilometre olarak yolcu ve yük taşıması 1929'da ulaştığı doruktan itibaren azaldı. Ancak 1934'te 1929'daki düzeye ulaşabildi. 1929-1933 arasında toplam tüketimi artan sadece umumi mezbahalarda üretilen etti. Nedeni tuz tüketimindeki azalıştan anlaşılacağı gibi hayvanını besleyemeyen köylünün kesime vermesiydi. Böylece arzı artarken et fiyatı çok düşmüştü. Kısacası devlet bütçe gelirinin milli gelirdeki payını kısa sürede %8'den %20'ye kadar çıkaran uygulama en zaruri tüketim mallarında ve ulaştırmada daralma yarattı. Aydınlanma için kullanılan petrolden hayvanlara yedirilen tuza kadar zorunlu malların tüketimindeki kısılmanın refah üzerindeki olumsuz etkisi dış dünyadaki bunalımın ve para kambiyo dış ticaret politikalarının etkisine karışınca durgunluk sadece belirli mal ve hizmetlerin toplam tüketimindeki azalışa inhisar etmedi, her alana yayıldı. Ancak kapital birikimini artırmak, kalkınmak, sanayileşmek için var olan şartlarda başka yolda yoktu. Cumhuriyet yönetiminin ekonomiyi millileştirmek ve kalkınmak yolunda gerçekleştirdiği yapısal dönüşüm ancak iç tüketimin kısılmasıyla mümkün olabildi. İ2. Milli bankaların ödenmiş sermaye artı ihtiyatlarına kar eksi zararlarının oranı olarak karlılığı 1925-26'da ulaştığı zirveden azalarak 1935'te %3.4'e kadar düştü. Ancak 1938'de 1930'daki düzeyine çıkabildi. TC Ziraat Bankası'nın köylüye verdiği krediler bunalımda artmasa da pek azalmadı. Bankanın 1925-26'daki %6 gibi nispeten yüksek karlılığı 1927-29'da %5'e inerken 1934'e kadar da hiç kar etmedi. 1936-38'de ise sermaye 100 milyona çıktığı için karlılığı %1 civarında kaldı. Elde rakam bulunan 1927-1932 yıllarında sermaye şirketlerinde kar zarar gelişmesi şöyle oldu. 1927'de yarıdan fazla banka için kredi faizi oranı %12 idi. Oysa ticaret, sanayi ve madencilik şirketlerinin karlılık oranı %10 ile bunun altındaydı. Sadece yabancı ve milli bankaların karlılık ortalaması buna eşitti. Her ne kadar bankaların geri kalan yarısı %8-12 arasında kredi faizi uyguluyorsa da 1927'de dahi karlarda sıkışma başladığı anlaşılıyor. 1930-32'de ise başta maden şirketleri ve yabancı bankalar olmak üzere kesin zarar vardı. Ancak sanayi şirketlerinin bunalımda karlarını artırabildikleri, milli bankaların ise karlılığı azalsa da kar etmeye devam ettikleri anlaşılıyor. Tarımda ikili alan ancak 1926'ya kadar arttı. Bu düzeye ancak tekrar 1934'te ulaşabildi. Tarım makineleri ithalatı ise 1928'de zirveye ulaştıktan sonra değer olarak sürekli azaldı. 1933'te bunun %10'una kadar düştü. Bu azalış değer itibariyledir. Her ne kadar ithal malları fiyatında %30 kadar düşüş olduysa da bu ithalattaki azalışı açıklamamaktadır. Miktar ton olarak tarım makineleri ithali şöyledir. 1925'te 5.3 bin, 1928'de 4.4 bin, 1929'da 3 bin, 1930'da 2.4 bin, 1931'de 1.5 bin, 1932'de 1.47 bin. Yukarıda rakamlarla çizilen tabloya tahakkuk eden vergilerden tahsil edilen oran ve paranın dolaşım hızındaki yavaşlama eklenirse ekonomik durgunluğun göstergeleri tamamlanmış olur. Nitekim daha 1929'da vergilerin ve inhisar fiyatlandırmasının etkisini inceleyen bir yazar T. Muhittin 1930 sayfa 224 şöyle demektedir. Bu uygulama lüks mallar veya gereksiz mallar, tütün, alkol, av malzemesi gibi için kabul edilebilir. Fakat petrol, şeker gibi zorunlu malları kapsadığında önemli sakıncalar taşır. Amacı hazineye gelir sağlamak ve Türkiye'de bazı sanayi mamulleri üretimini teşvik etmek olduğu ölçüde üzerine yansıdığı malı pahalılaştırır. Korkulur ki bunu izleyerek ilişkin olduğu malın üretimini artırmak yerine tüketimi kısarak bu malın üretimini engellemesin. Ne var ki bu yaygın durgunluk ve tüketim kısılması sürecinde bayındırlık yatırımları devam ettiği gibi sanayi karlı hale gelmiş, Osmanlı'dan devralınan üretim yapısı değişmeye başlamıştı. Yapısal dönüşümünün fiyatı tüketimin bir süre için kısılması oluyordu. Alt başlık 3. Borç ödeme ve millileştirmeler. İç piyasada genel olarak tüketime harcanabilir geliri ve yaygın kullanımı olan malların tüketimini azaltan bu etkenler, dış ticaret, kambiyo etkenlerinin ithalatı kısıtlayan ve yapısını değiştirenleri eklenince, ithalatta önemli miktar ve yapı değişmesi ortaya çıktı. Toplam ithalat, 1925 ve 1929'da ulaştığı düzeyin değer olarak yaklaşık 1/3'üne kadar 1933 düştü. Büyük dış kredi olanaklarının bulunmadığı 1930'larda ithalatın ihracat tarafından belirlenmesi olağandı. Ancak Türkiye 1930-37 arasında 1932'nin kötü ürün yılı olmasına rağmen sürekli ihracat fazlası sağladı. Bu ihracat fazlalarıyla Osmanlı borçlarını ve demir yollarının millileştirilmesinin gerektirdiği dış ödemeleri yapabildi. 1929'da karşılaşılan durumdan sonra 1928 anlaşmasında Türkiye'nin Osmanlı borçlarının ödenmesi konusunda saptanan esasların yükünü kaldıramayacağı anlaşılmıştı. Bunun üzerine Nisan 1933'te yapılan Paris Anlaşması yükü biraz daha azalttı. Buna göre toplam borç 62.6 milyon frank kabul edildi. Bu da 79.8 milyon TL kağıt lirasına eşitti. Fransız frangının 1936'da devalüe olmasıyla ödemenin devalüe olan dolarla yapılmasının kabulü borcun döviz yükünü tekrar %40 azalttı. Buna rağmen henüz TL'nin dış değerinin yükselmediği 1930'ların başında bütçenin %13-18'ini buna ayırmak gerekiyordu. Millileştirmeler için yapılan ödemelere gelince demir yolları için 1937'ye kadar Mersin, Tarsus, Adana, Anadolu, İzmir, Kasaba, Aydın ve Şark demiryolları hatları için 62.9 milyon ve İzmir-İstanbul rıhtımları, Haydarpaşa Limanı ve Ereğli Şirketi ile birlikte toplam 71 milyon TL ödendi. Geri kalanı da uzun vadeli borca dönüştürüldü. Böylece tüketimin kısılması, tüketim malları ithalini azaltırken Osmanlı mirasının tasfiyesinin kaynağı yaratılmış oldu. Diğer yandan ithalatın yapısı da büyük değişikliğe uğradı. 1923-29 döneminde ithalatın %20'si makine, demir, çelik ve ulaştırma araçlarından oluşan yatırım malları, %10'u akaryakıt, deri, kauçuk gibi ham maddeler, kalanı da %70 başta pamuklu ve yünlü olmak üzere çeşitli tüketim mallarıydı. 1932'de oysa tüketim mallarının toplam ithalattaki oranı %46, 1936'da %36'ya düşerken yatırım mallarının payı sırasıyla %30 ve 40 oldu. Diğer bir deyişle iç piyasada tüketimin kısılması ve yatırım gayri safi milli hasıla oranının yükselmesi ithalatın bileşimini de değiştirmişti. İthal ikamesi yoluyla sanayileşme bu dönüşüme koşut gelişti. Alt başlık 4. Köyde sermaye yoğunlaşması. Bu dönemde kapital birikimi ve borç ödeme kaynağı iç piyasada üretilen ve veya ithal edilen ve geniş kitlelerin kullandığı tüketim malları miktarındaki mutlak azalıştı. Ancak köyde harcanabilir gelir ve bunun satın alma gücü azalışı sadece vergiler yoluyla devlete kaynak aktarmakla kalmadı, iç fiyat makasının işleyişi ve köylünün fakirleşmesi de aynı yolda etki yaptı. Ancak istatistiklerle saptaması güç olsa da bunalım içinde bir de köyde sermaye yoğunlaşmasının ortaya çıktığı anlaşılıyor. Tarımda dış ve iç fiyat düşüşlerine, arada bir tekrarlayan kötü ürün yıllarında ağırlaşan vergi yükü eklenince, ekonominin var olan koşullarında köylüden kaynaklanan şöyle bir olanak doğmuştu. Vergilerin üzerine konduğu toprak ve arz elastikliği düşük reel kapital eşyası ve veya hayvanların satış fiyatını düşürdüğü bilinir. Ağırlaşan vergi yükünü taşımak, bunalımda geçimini sağlamak durumundaki, özellikle pazara dönük olan köylü, tefeci faizlerinde borçlanmak durumunda kalıyordu. Eğer borcunu ödeyebildiyse, ağırlaşan tefeci faizleri yoluyla tefecilerin karlarını artırıyordu. Eğer ödeyemediyse, toprağını, hayvanını, var olan kapital eşyasını tefeciye kaptırıyor, ölü fiyata sattığı üretim araçlarıyla bunlara kapital kazancı sağlamış oluyordu. Bazen de borçlanmadan düşük fiyatlardan toprağını, hayvanını ve teçhizatını elinde sermaye olanlara satmış, ırgatlaşmış ya da topraktan kopmuştu. Oysa 1938 ve sonrası özellikle 2. Dünya Savaşı beklentisinin etkisiyle yıllarda yükselen ürün fiyatları ve 1936'da saptanan düşük tahrir değeri üzerinden arazi vergisi yükünün azalması toprak değerlerini artırmıştı. Bu da düşük fiyattan toprakları ele geçirenlere kapital kazancı sağladı. Aynı durum köylünün başlıca kapital stoku olan hayvanlar için geçerli oldu. Köyde tefeci ya köylünün ürününü satın alan ya da ona tüketim malı veya girdi satan tüccar veya büyük toprak sahipleriydi. Var olan koşullar fakirleşen küçük köylü işletmesini tasfiye ederken diğerleri elinde sermaye ve toprak yoğunlaşması olayını da yarattı. Gerçekte bu durum günümüzde sürüp gitmektedir. Ancak söz konusu dönemde yaşanan koşulların bu durumu keskinleştirdiği açıktır. Çok kesin bir gösterge olmasa da 1925-1930 döneminde Türkiye çapında tütün üretiminde çalışan aile sayısı ve aile başına ekilen toprak metindeki görüşü destekleyebilir. Tütün eken aile sayısı 1925'te 180 bin, 1926'da 169.3 bin, 1927'de 178.5 bin, 1928'de 110.9 bin, 1930'da 99.7 bindir. Buna karşılık aile başına işlenen dönüm aynı yıllarda sırasıyla 3.9, 4.1, 4.7, 6.0 ve 7.1'dir. Alt başlık 5. Sanayide karlılığın artışı, gelişme ve sermaye yoğunlaşması. Yaşanan bunalım sürecinin başlıca özelliği sanayinin çok karlı olmasını sağlayan koşulları içermesindedir. Bununla ilgili bir kısım etkenlere daha önce değinilmiş olsa da kısaca bunları tekrarlamakta yarar vardır. İ1. Ekonominin ithal kapasitesindeki azalış. Türkiye 1925'te ulaştığı ithal kapasitesine toplam ihracat değeri bölü ithal malları fiyatları 1938'de dahi ulaşamadı. 1932-1936 arasındaysa ithal kapasitesi bir dipe inmişti. 1920'lerde ithalatının %70'e yakınını tüketim mallarından oluşan ekonomiyi böylece 1930'larda bunların ithal ikamesine geçmek için gerekli dürtüyü buldu. Mutlak olarak azalan ithalat yerli üretimin iç pazar sorununu çözmüştü. Mesela ithal ikamesine konu olan iki başlıca üründen pamuklu dokumanın ithalatı 1925-1926'da 25.5 bin tondan 1930'larda yarı yarıya azalmış, şeker ithalatı 1925-1929 arasında yılda ortalama 64 bin tondan 1934-35'te 3 bin tona düşmüştü. Dış dünyada talep azalışı ihraç malları fiyatını azaltırken ithal malları fiyatlarının aynı oranda azalmaması kadar ithalattaki miktar kısıtlamaları da bunda başlıca etken oldu. İyi 2. Dış ve iç piyasada ticaret hatlarının sanayi lehine değişmesi. 1927 yılından itibaren dünyada tarım ve maden kaynaklı ham maddelerin fiyatları mamul mal fiyatlarından daha şiddetle düştü. TL dış değerinin aşırı yüksek tutulması ise iç piyasada ihraç malları aleyhine iç ticaret hatlarını değiştirdi. Dış ticaret koruması, döviz kontrolü, gümrük vergileri, dolaylı vergiler, tekel fiyatlandırması gibi yöntemlerle mamul fiyatları dış dünyanın üzerinde tutuldu. Ayrıca 1920'lerin ticaret, döviz spekülasyonu, bankacılık, madencilik gibi karlı faaliyetleri de 1930'lu yıllarda karlı olmaktan çıkmıştı. İ3. İç ticaret hatlarında sanayi lehine olan bu değişme, 3 yoldan sanayide karlılığı artırdı. Bir kere tarımsal veya madensel ham maddeleri işleyen sanayilerde ham madde maliyeti düştü. İkincisi, gıda maddeleri nispi fiyatının düşmesi işçi ücretlerinin çok düşük düzeylerde kalmasını sağladı. Üçüncüsü, köy kesiminin aleyhine işleyen fiyat makası işçinin alternatif maliyetini düşürürken köylüyü topraktan kopardı. Ş.R. Hatipoğlu bu olayı şöyle dile getiriyor. Bugün Türkiye'de ziraatten, firardan bahsedilemez. Yani çiftçi nüfusunun alay alay köylerden şehirlere akını henüz vaki değildir. Fakat buhranın tesiriyle köylüyü toprakta yerleştiren bağların gevşediği tespit olunabilir. Memleketin birçok yerlerinde çiftçiliği terk bir vakıa olmuştur. 1932'de Orta Anadolu'da yapılan araştırmalarda hemen hemen erkekleri boşalmış köylere rastlanmıştır. 1934 senesinde Malatya-Diyarbakır demiryolunda Orta Anadolu köylerinin çalıştığı müşahede edilmiştir. Aynı olayı İH Tökin de şöyle vurguluyor. Buhranla ilgili yoksulluk olayının sonucu yorganları sırtlarında köylerini terk ederek kasaba ve şehir yollarını dolduran köylü kafileleridir. Fakat köyünü bırakarak iş aramaya giden bu köylüler nerede iş bulacaklar? Oysa bu dönemde kentli nüfus oranında bir değişme gözlenmiyor. 1927 nüfus sayımında %24,5 olan kentli nüfus oranı 1935 sayımında %23,5'tur. Bunun bir nedeni Türkiye'yi terk eden azınlıkların, Levantenlerin kentli nüfusu azaltması, bir nedeni köyden göçün geçici olmasından ötürü nüfus sayımında değişimin yakalanmaması olabilir. Ayrıca bu dönemde köylü nüfusun doğal artış haddinin yaşam şartlarının düşüklüğünden ötürü çok yüksek olamayacağı, dolayısıyla göç baskısının göreli sınırlı kalacağı açıktır. Eldeki veriler etkinin daha çok pazar için üretimden, öz tüketim için üretime dönüş olduğunu göstermektedir. Elde veri bulunan teşviki sanayi müesseselerinde 1935-1937 arasında reel ücretler düşmüştü. 1936'ya kadar asgari ücreti saptayan bir iş kanunu bulunmadığına göre var olan koşullar gayri safi üretim değerinde katma değer payını bir yandan da katma değerde kar payını yüksek tutmaya yardım etti. Nitekim gayri safi üretim değerinde kar payı 1932-1939 arasında %36-39, ücret payı ise %9.7-11.6 arasında değişti. Ek 1'deki tablo 1b. Emeğin çok ucuz olması dolayısıyladır ki bu müesseselerde büyüme, emek yoğunluğunun artması, ek tablo 1c, K bölü L oranının azalması ile birlikte gidiyordu. Ek 1 tablo 1a. Ek 1. Teşviki sanayi kuruluşları ve milli bankalarda gelişim. 1932-1939. Hukuki şekile göre dağılım, yüzde olarak. 1932 yılı, işletme sayısı 1473. Bir kişice işletilen 51.4. Adi şirket 17.0. AŞ ve limited şirket 8.1. Resmi kurumlar 2.1. Diğer şekiller 21.4. toplam 100. 1933 yılı. İşletme sayısı 1397. 1 kişice işletilen 57.7. Adi şirket 15.5. AŞ ve limited şirket 8.7. Resmi kurumlar 2.6. Diğer şekiller 15.5. Toplam 100. 1934 yılı. İşletme sayısı 1310. 1 kişice işletilen 56.3. Adi şirket 15.3. AŞ ve limited şirket 10.0. Resmi kurumlar 2.9. Diğer şekiller 15.5. Toplam 100. 1935 yılı. İşletme sayısı 1161. 1 kişice işletilen 54.4. Adi şirket 12.7. AŞ ve limited 11.4. Resmi kurumlar 4.8. Diğer şekiller 16.7. Toplam 100. 1936 yılı. İşletme sayısı 1101. 1 kişice işletilen 50.3. Adi şirket 12.2. AŞ ve limited şirket 12.9. Resmi kurumlar 7.8. Diğer şekiller 16.8. Toplam 100. 1937 yılı. İşletme sayısı 1116. 1 kişice işletilen 50.4. Adi şirket 9.9. AŞ ve limited şirket 13.6. Resmi kurumlar 8.0. Diğer şekiller 18.1. Toplam 100. 1938 yılı. İşletme sayısı 1103. 1 kişice işletilen 48.0. Adi şirket 12.6. AŞ ve limited şirket 13.2. Resmi kurumlar 9.4. Diğer şekiller 16.8. Toplam 100. 1939 yılı. İşletme sayısı 1144. 1 kişice işletilen 45.6. Adi şirket 10.8. AŞ ve limited şirket 13.4. Resmi kurumlar 9.7. Diğer şekiller 20.5. Toplam 100. Ek 1 Tablo 1B. Teşviki sanayi kuruluşlarında gayri safi üretim değerinin dağılımı yüzde olarak 1932-1939 yılları. Gayri safi üretim değerinde pay yüzde olarak 1932 yılı. Kar 28.8. Ücret artı maaş 11.2. Ham madde 53.8. Maaş 0.3. Diğer işletme giderleri 5.9. Toplam 100. 1933 yılı. Kar 36.3. Ücret artı maaş 10.4. Ham madde 47.7. Maaş 0.5. Diğer işletme giderleri 5.1. Toplam 100. 1934 yılı. Kar 38.7. Ücret artı maaş 10.4. Ham madde 46.8. Maaş 0.4. Diğer işletme giderleri 3.7. Toplam 100. 1935 yılı. Kar 36.6. Ücret artı maaş 9.7. Ham madde 48.2. Maaş 0.6. Diğer işletme giderleri 4.9. Toplam 100. 1936 yılı. Kar 36.8. Ücret artı maaş 9.9. Ham madde 48.5. Maaş 0.5. Diğer işletme giderleri 4.3. Toplam 100. 1937 yılı. Kar 38.8. Ücret artı maaş 10.1. Ham madde 45.4. Maaş 0.6. Diğer işletme giderleri 5.1. Toplam 100. 1938 yılı. Kar 35.7. Ücret artı maaş 11.6. Ham madde 46.1. Maaş 0.7. Diğer işletme giderleri 5.9. Toplam 100. 1939 yılı. Kar 38.7. Ücret artı maaş 10.8. Ham madde 44.8, maaş 0.6, diğer işletme giderleri 5.1, toplam 100. Ek 1 tablo 1C. Teşviki sanayi kuruluşlarında büyüme göstergeleri 1932-1939 yılları arası. 1932 yılı işletme başına tesisat ve bina kıymeti 1932 eşittir 100. 100. İşletme başına ücret artı maaş 1932 eşittir 100. 100. Sermaye bölü emek 1932 eşittir 100. 100. Reel ücret 1932 eşittir 100, 1935 eşittir 100, 1932 yılı için 100. 1933 yılı işletme başına tesisat ve bina kıymeti 98.8, işletme başına ücret artı maaş 110, sermaye bölü emek 89.8, reel ücret 100. 1934 yılı İşletme başına tesisat ve bina kıymeti 113.4. İşletme başına ücret artı maaş 138.1. Sermaye bölü emek 82.1. Reel ücret 108.7. 1935 yılı. İşletme başına tesisat ve bina kıymeti 136.9. İşletme başına ücret artı maaş 163.2. Sermaye bölü emek 83.9. Reel ücret 100. 1936 yılı. İşletme başına tesisat ve bina kıymeti 141.7. İşletme başına ücret artı maaş 194.4. Sermaye bölü emek 72.9. Reel ücret 92.9. 1937 yılı. İşletme başına tesisat ve bina kıymeti 150.7. İşletme başına ücret artı maaş 241.8. Sermaye bölü emek 62.3. Reel ücret 78.6. 1938 yılı. İşletme başına tesisat ve bina kıymeti 169. İşletme başına ücret artı maaş 276.3. Sermaye bölü emek 61.1. Reel ücret 98.5. 1939 yılı. İşletme başına tesisat ve bina kıymeti 183.5. İşletme başına ücret artı maaş 298.4. Sermaye bölü emek 61.5. Reel ücret 102.2. K bölü L yani sermaye bölü emek oranı işletme başına tesisat ve bina kıymetinin işletme başına ücret artı maaşa bölünmesiyle bulunmuştur. Bu oranın sürekli düşmesi ya işletmelerin emek yoğunluğu daha yüksek teknolojiye geçtikleri ve veya bu tür mallar ürettikleri ve veya tesisat makine fiyatlarının ücretlerden daha süratle düştüğünü gösterir. Reel ücret genel fiyat seviyesi değişmeleri için düzeltilmiş nakdi ücrettir. 1932-34 için işçi başına yıllık ücret, 1935-39 için iş günü başına ücrettir. Dolayısıyla bu iki dönem arasında karşılaştırılabilirlik yoktur. 1934'ten sonraki düşüş iş kanunu dolayısıyla iş gününün kısaltılmasıyla ilgili olabilir.